itopya.com Computex 2019'u sunar.
Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şu anda Tayvan'da, Taipei'deyim. Burada saat gece yarısına doğru gidiyor ama bugün öyle bir gelişme yaşandı ki bizi epeydir heyecanlandıran, büyük bir merak içerisine bırakan yeni nesil Ryzen işlemciler lanse edildi. Ben de saat kaç olursa olsun bir video hazırlayarak tüm detayları ekranınıza getirmek üzere şu anda kameranın karşısındayım. Evet, AMD'nin bir numaralı ismi olan Doktor Lisa Su, Computex 2019 fuarı kapsamında bugün Tayvan'da, Taipei'de Ryzen 3000 serisi yeni işlemcilerin temel modellerini, bu modellerin özelliklerini, piyasaya çıkış tarihini, çıkış fiyatlarını ve rekabet çerçevesinde Intel ile olan durumu tablolarda ekrana getirmiş oldum. Bunların hepsinden bahsedeceğim ama öncesinde isterseniz yeni işlemcilere güç veren Zen 2 mimarisi AMD'nin bugün yaptığı açıklamalara göre mikro işlemci tasarımı olarak neler kazandırıyor, gelin biraz bunlardan bahsedelim. Ryzen 1000 serisi, yani birinci nesil Ryzen işlemciler Zen mimarisini kullanıyordu. Ardından piyasaya çıkan Ryzen 2000 serisi işlemciler Zen Plus mimarisini kullanıyordu. Bu mimari telefi olan orijinal Zen mimarisine göre özellikle Exafar adını verdiğimiz Extend Frequency Range özelliğinin farklı koşullarda daha iyi ve daha yüksek randımanlı kullanılabilmesini sağlayan bir takım güncellemeleri beraberinde getirmişti. Bugün videomuza konuk olan Ryzen 3000 serisi işlemciler ise Zen 2 mimarisini kullanıyor. Bazen gelen sorulardan anladığım kadarıyla Ryzen 3000 serisi işlemciler Zen 3 mimarisini kullanıyormuş gibi bir algı ortaya çıkabiliyor ama böyle bir durum söz konusu değil. Zen 3 mimarisi için AMD'nin tasarım çalışmaları devam ediyor fakat bugünün gündem maddesi olan Ryzen 3000 serisi Zen 2 mimarisini kullanıyor sevgili arkadaşlar. Peki Zen 2 mimarisi bize mikro işlemci tasarımı olarak neler getirecek? AMD'nin bugün açıkladığı detaylar şu şekilde. Birincisi IPC dediğimiz Instruction Per Clock, yani döngü başına komut başarımı olarak, ki bu kriter özellikle tek çekirdek performansı için temel göstergelerden birisidir. %15'e varan, %13, %15 seviyesinde bir kazanımdan bahsediliyor ki bu jenerasyona jenerasyona gelişim süreçlerine bakıldığı zaman AMD için gerçekten güçlü bir adım. IPC performansı böyleydi. Diğeri bellek hiyerarşisindeki kapasite artışı olarak karşımıza çıktı. Yeni işlemcilerdeki seviye 3, yani L3 bellek miktarı tam 2 kat arttırılmış durumda. İşlemci modeline göre artık yeni nesil Ryzen 3000 modellerinde 64 MB'a varan seviye 3 bellekler görebileceğiz ki bu özellikle oyun performansını geliştirebilmek adına son derece önemli. Sadece kapasitenin artmış olması değil, aynı zamanda bellek alt sisteminde kaynakların erişimi esnasındaki erişim sürelerinin de agresif olarak geliştirilmesi gerekiyor ki AMD zaten kapasite arttırırken erişim süresi tarafında da gerekli düzenlemeleri ve güncel yaptığını ifade ediyor. Son gelişim detayı kayar nokta performansı. Özellikle çok çekirdeğin kullanılabildiği üretim odaklı içerik kullanım senaryolarında kayar nokta performansı rekabette belirleyici faktörlerden bir tanesi ve AMD diyor ki Ryzen 3000 serisi ve ona güç veren Zen 2 mimarisiyle birlikte kayar nokta performansını da mimari güncelleme seviyesinde 2 kat arttırmayı başardım. Ve bunları alt alta koyduğunuz zaman yeni bir jenerasyon olarak mimari seviyede gerçekten büyük bir güncellemenin yapıldığını bence kabul edebiliriz. Çünkü Intel'in yıllarca yaptığı performans gelişim dikkate aldığımız zaman AMD bu jenerasyonda biraz daha fazla üzerine koymuş demem sanırım yanlış olmaz. Zaten ilk jenerasyon Ryzen işlemciler piyasaya çıktığında Zen mimarisini geliştiren ekiple bir araya gelme şansı yakalamıştım. Onların bana verdiği bilgi, ki zaman zaman sizlerle paylaşmıştım bu bilgiyi, Zen mimarisi gelişime çok açık, esnek ve modüler bir tasarıma sahip. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca neleri düzeltebileceğimizi, neleri geliştirebileceğimizin farkındayız. İşte bu farkındalık çerçevesinde onları yapabilmek adına çalışmalara başlamış, kolları sıvamış durumdayız tarzında açıklamalarda bulunuyorlardı. Üstelik bunlar mikro işlemci tasarımı olarak karşımıza çıkan güncellemeler. Tabii ki performans gelişimi bunlarla sınırlı kalmayacak. Yeni nesil işlemciler chiplet design anlayışını baz alıyor. Yani zar olarak işlemciyi düşündüğümüz zaman arkadaşlar, bu zarın içerisinde birden fazla yonga var. Temel çekirdek yongaları var ve aynı zamanda IO yongası diyebileceğimiz çekirdek ve performansı etkileyen faktörler dışındaki kısımları yöneten bir birim var. Ana çekirdek grupları 7 nanometre üretim geometrisine sahip. Yani dünyanın ilk masaüstü 7 nanometre işlemcisine bakıyoruz. İşte bu taraftaki üretim geometrisi güncellemesine bağlı olarak AMD tarafında özellikle TDP dediğimiz Thermal Design Power, yani ısıl tasarım gücünde önemli gelişimler var. Bunlardan bahsedeceğim. Buna ek olarak tabii ki turbo frekansları ile ilgili bazı güncellemeler var. Turbo frekansı üzerine Exafar teknolojisini neler koyup koymayacağı tarafında yine TDP'ye bağlı bazı güncellemeler var ve bu üretim geometrisinin sağladığı esnekliğe bağlı olarak frekans tarafındaki kazanım ve bazı başka faktörleri de alt alta koyduğumuz zaman topyekun bakıldığında performansın biraz daha yüksek, yani mimari seviyede açıklanan gelişim oranlarından biraz daha fazla olacağını söylemek yanlış olmaz sevgili arkadaşlar. Şimdi AMD'nin duyurusunu yaptığı yeni işlemci modelleri var. Bunları tek tek ele almadan önce çok gelen bazı sorular vardı. Onlara cevap vermek istiyorum. Birincisi, bu işlemciler Socket AM4 platformuyla uyumlu arkadaşlar. Socket tarafında herhangi bir güncelleme durumu söz konusu değil. Evet, birazdan detaylarına gireceğim. AMD'nin duyurusunu yeni yaptığı bir X570 yonga seti ve bu Yonga setini kullanan yeni anakartları göreceğiz ama BIOS güncellemesi çıkmış, yayınlanmış ve uygulanmış anakartlarda X370 ya da 470 anakartlarda da AMD'nin Zen 2 tabanlı Ryzen 3000 serisi işlemcilerini kullanabileceğiz. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer tarafta entegre bellek kontrolcüsüne yönelik de bir takım güncellemeler var. Artık her ne kadar AMD tarafı açıklamış olmasa bile ortaya çıkan bilgilerin gösterdiği kadarıyla standart olarak bellek kontrolcüsü DDR4 3200 MHz'deki bellekleri adresleyebilme kabiliyetine sahip. Tabii ki üst seviye anakartlarda bu frekanslar çok daha yüksek seviyelere çıkabilir ki 5000 MHz'de dile getirilmiyor değil. Hem belleğin yetenekleri hem de anakartın o belleği kullanabilmesiyle birlikte bellek kontrolcüsü tarafında güncellemeler bellek performansının daha da geliştiğini gösteriyor. Bizlere ki AMD'nin Zen mimarisi artan bellek frekansına hızlı tepki veren ve performansını yükseltebilen bir esnekliğe sahip. Dolayısıyla bellek tarafında güncellemeler de işlemcinin performansını belli oranda etkileyecektir. Ne dedik? Ryzen 3000 serisi dünyanın ilk 7 nanometre masaüstü işlemci ailesi. Diğer taraftan bu işlemciler ve bu işlemcilerin kullanılacağı X570 tabanlı anakartların oluşturacağı platform dünyanın ilk PCI Express 4.0 hazır platformu arkadaşlar. Bir başka videoda detaylarını anlatacağım. AMD'nin yeni nesil Navi GPU ailesi de PCI Express 4.0 uyumluluğu gösteriyor. Böylece band genişliği tarafında muazzam bir sıçrama ortaya çıkabiliyor ki bunun etkilerini kademeli olarak zaman içerisinde bolca göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi gelin biraz da işlemcilere bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni nesil Ryzen 3000 ailesinde daha önce olmayan bir işlemci grubu var. Ryzen 9. Biz daha önce ne görüyorduk? Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 ailesi. Ryzen 7 ailesi standart masaüstü işlemci grubunda amiral gemisi modelleri içeriyordu ve buna ek olarak her şeyin en iyisini isteyenler için AMD tarafında bir de çok çekirdekli Threadripper işlemci ailesi vardı. Threadripper işlemci ailesi yine olacak ama Ryzen 3000 serisinin başlangıç seviyesindeki amiral gemisi modeli Ryzen 9 3900X modeli olacak arkadaşlar. 12 çekirdek ve 24 dizlek desteğine sahip olan bu işlemci bakıldığı zaman bas frekansı 3.8 GHz olarak, turbo frekansı ise 4.6 GHz olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 6 MB büyüklüğünde seviye 2 tampon belleğe ve 64 MB büyüklüğünde seviye 3 belleğe sahip. PCI Express 4.0 uyumluluğundan bahsetmiştim. Burada 16 artı 4 artı 4 şeklinde bir konfigürasyon göreceğiz. Yani 16 tane PCI Express 4.0 altında ekran kartı kullanacak. Geriye kalan 4 artı 4'e bakıldığı zaman ise işte depolama birimleri ve M.2 arayüzünü kullanan SSD'lerin ağırlıklı olarak bu arayüzleri kullanacağını söyleyebilirim. Bu işlemcinin TDP değeri 105 Watt ve 499 dolarlık fiyatlı piyasaya çıkacak. AMD Intel tarafına 9920, yani Intel'in 12 çekirdekli işlemcisiyle kıyaslıyor bu modeli ve bakıldığında ortaya çıkan performans değerleri gerçekten AMD lehine, çünkü sadece performans olarak bakmamak gerekiyor. Bu işlemci aynı zamanda rakibinin yarısı kadar bir fiyatlandırmaya sahip, üstelik daha az enerji tüketiyor. Ryzen 9 3900X tek çekirdek performans söz konusu olduğunda burada Cinebench testini baz alıyorlar. Core i9 9920X'ten %14 kadar daha hızlı, çok çekirdek performans söz konusu olduğu zaman %6 daha hızlı ve enerji tüketimi de Intel tarafında 165 Watt'a denk gelirken AMD tarafında ise 105 Watt'lık bir enerji tüketiminden bahsediyoruz. Tabii satın alma maliyetlerini göz ardı etmemek gerekiyor. Neden bahsediyorum? Birincisi Ryzen 9 3900X soket AMD4 uyumluluğu çerçevesinde X570 anakartlara takılacak. Intel tarafına bakıldığı zaman ise 9920X işlemcisi HDT dediğimiz high-end desktop platformuna üye bir işlemci olduğu için X299 anakartlarla kullanılabilecek. X299 anakartların maliyeti de genellikle biraz daha yüksek. AMD işlemciler standart olarak kendi fanlarıyla beraber gelecekler. Buna 3900X'e dahil ama Intel tarafında Extreme Edition sınıfının temsilcisi olarak düşünebileceğimiz Core i9-9920X işlemcisi soğutucuyla gelmiyor. Kullanıcının soğutucuyu ayrıca satın alması gerekiyor. Yani gerçekten muazzam bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü hem performans olarak bu denli bir gelişim gösterilmesi hem de 7 nanometre ile birlikte TDP dediğimiz ısıl tasarım gücünün 105 watt seviyesine çekilmesi bence son derece heyecan verici ve üstelik 499 dolarlık bir fiyatlandırma ile 7 Temmuz'da piyasaya çıkacak. Intel tarafında bakıldığı zaman 1000 doların üzerinde bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu görmekteyiz 9920X işlemcisinin. Dolayısıyla yarısı kadar fiyatlandırmayla üstelik toplam satın alma maliyetinde fark daha da açılıyor. Az önce bahsettiğim anakart ve diğer nedenlerden dolayı daha hızlı bir işlemci olarak Ryzen 9 3900X oldukça rekabetçi geliyor. İlk etapta AMD'nin Zen 2 tabanlı amiral gemisi masaüstü işlemci modeli de Ryzen 9 3900X olacak. 12 çekirdek ve 24 dizlik desteğine sahip olan işlemci. Tabii AMD tarafında Ryzen 9 3900X aynı zamanda birinci nesil Ryzen 7 1800X'in aslında güncelleme olarak devamı gibi düşünülüyor. Yani 1800X'i kullanan kullanıcılar için AMD'nin işaret ettiği yeni işlemci Ryzen 9 3900X. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde tek çekirdek performansının iki işlemci arasında Ryzen 9 3900X ile yine %32, çok çekirdek performansının ise %100'e varan oranda daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok çekirdek tarafındaki radikal performans artışının temel nedenlerinden birisi de ilk işlemcinin 8 çekirdek ve 16 dizlik desteğine, Ryzen 9 3900X'in ise 12 çekirdek ve 24 dizlik desteğine sahip olması. Ryzen 7 ile devam edelim isterseniz. Zen 2 tabanlı yeni işlemcilerden Ryzen 7 3800X serinin üst modeli. Ryzen 7 3700X ise onun alternatifi olarak yerlerini alacaklar 7 Temmuz'da piyasada. İşlemcilerin özelliklerine bakıldığı zaman her iki işlemci de 8 çekirdek ve 16 yüzey desteği sunuyor. Ryzen 7 3800X standart olarak 3.9 GHz'de, turbo devreye girdiği zaman 4.5 GHz'de. Ryzen 7 3700X ise standart olarak 3.6 GHz'de, yani bas frekansı abisinden 300 MHz daha düşük. Turbo devreye girdiği zamansa 4.4 GHz'de, yani abisinden 100 MHz daha düşük bir turbo frekansına sahip. Her iki işlemcide de seviye 2 bellek 4 MB, seviye 3 bellek 32 MB ve her iki işlemcide PCI Express 4.0 tarafından 16 artı 4 artı 4 şeklinde bir hat konfigürasyonuna sahip. İşlemcilerden 3800X $399, 3700X ise $329'lık bir fiyatlandırmayla piyasaya çıkacak. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bak, ne dedim? İki işlemci arasında frekans farkı, bas frekansı 300 MHz, turbo frekansında ise sadece 100 MHz oynuyor. Dolayısıyla böyle bir tablo önümüzdeyken TDP seviyesi nasıl 40 watt oynuyor? Çünkü 3800X 105 watt, 3700X ise 65 watt ve 3700X'in özellikle çok çekirdekli yapısı, vaat ettiği performans ve diğer unsurlarını bir araya getirdiğimizde 65 wattlık TDP değeriyle gerçekten oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Ama konumuza geri dönecek olursam eğer, arada 40 wattlık bir termal dizayn tasarımının, ısıl tasarım gücünün oynamasının temel sebebi XFR gibi ek fonksiyonlar olacak. Çünkü anladığım kadarıyla AMD 3800X'in XFR ile ulaşılabilen daha yüksek frekansı ve onu sürdürülebilir olmasını mümkün kılabilmek için bir termal bütçe yaratmaya ihtiyaç duymuş gibi görünüyor. Bununla ilgili net bir cevap vermeseler bile benim teknik anlamda makul gördüğüm gerekçelerden birisi bu olabilir, ama tabii ki işlemcilerin piyasaya çıkmasına yakın AMD yeni işlemcilerle ilgili daha fazla detayı bizlerle paylaşıyor olacak. O vakit aksi bir durum ortaya çıkarsa zaten bunları da konuşuyor oluruz arkadaşlar. Şimdi 3700X'in rakibi olarak AMD Intel tarafına Core i7 9700K'yı gösteriyor ve AMD'nin kendi tablolarına göre Ryzen 7 3700X Intel Core i7 9700K'dan %1 tek çekirdek performansında daha hızlı. Çok çekirdek performansına bakıldığı zaman ise orada %28 daha hızlı. Yani %28'lik çok çekirdek performans farkı kapanamayacak bir fark. Bunu anlarım, ama tek çekirdek performansındaki %1'lik değişken testte oyuna ya da konfigürasyon özelliklerine bağlı olarak yer yer değişkenlik gösterebilir. Bunu ayrıca izlemek ve takip etmek gerekecek bence. Tabii özellikle AMD tarafının bu noktada da yine TDP değeri olarak ciddi bir rekabet avantajına sahip olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlar AMD'nin Dr. Lisa Su tarafından resmi lansmanda gösterdiği işlemcilerdi. Bir de Lisa Su'nun pek bahsetmediği ama basın bülteninde yer verilen bazı yeni işlemciler var ki bu işlemciler Ryzen 5 serisi işlemciler arkadaşlar. Burada iki farklı modelden bahsedebilirim. Bunlardan birincisi Ryzen 5 3600X, diğeri ise Ryzen 5 3600. Her iki işlemci de 6 çekirdek ve 12 yüzey desteğine sahip. İşlemcilerin temel farkını frekans oluşturuyor, çünkü 3600X 3.8 GHz baz ve 4.4 GHz turboya çıkabilirken 3600 ise 3.6 GHz baz ve 4.2 GHz turbo frekansına sahip. Yani her iki koşulda da 200 MHz daha yavaş olduğunu söyleyebilirim. Seviye 2 ve seviye 3 tampon melekleri aynı. PCI Express 4.0 yol konfigürasyonları benzer. Ama bu iki işlemci arasında da yine TDP farkı olduğunu görmekteyiz. Çünkü 3600X 95 Watt, 3600 ise 65 Watt'lık bir TDP değeriyle gelirken fiyatlar ise sırasıyla küçükten büyüğe doğru diyelim $199 ve $249 sevgili arkadaşlar. Bu detaylardan sonra şimdi isterseniz Ryzen 9 3900X'e geri dönelim. Çünkü bu işlemciyle ilgili altını çizmek istediğim bir detay var. Bakın, 12 çekirdekli işlemci aslında 2 tane chipletten oluşuyor ve bu chipletlerin her birisi 6 çekirdekli yapıya sahip. Dolayısıyla 2 chipletin bir araya gelmesiyle 12 çekirdekli bir işlemci ortaya çıkmış durumda, ama zamanla rekabet tarafındaki Intel'in alıcı aksiyonlara bağlı olarak AMD tarafı burada 16 çekirdekli bazı işlemcileri de önümüze getirebilir. Çünkü hali hazırda AMD'nin 8 çekirdekli chipletlere sahip olduğunu biliyoruz. İşte az önce bahsettiğim Ryzen 7 serisi işlemci işlemcilerden dolayı. İşte onların iki tanesi bir araya geldiği zaman 16 çekirdekli bir Ryzen 9 serisi yeni işlemci ya da yeni işlemci modellerinde pekala piyasada görebiliriz, ama şimdilik AMD Ryzen 9 ailesini 12 çekirdekli modelle tutacak gibi görünüyor. Peki oyun tarafındaki performans gelişimi ne seviyede? Çünkü önceki nesil Zen tabanlı Ryzen işlemcilere bakıldığı zaman Intel'e karşı nispeten biraz daha zayıf olan tarafın oyun performansı olduğunu biliyorduk, ama AMD'nin kendi iddiasına göre, ortaya koyduğu tablolara göre, örneğin Ryzen 7 3800X, Selfie diyebileceğim Ryzen 7 2700X ile kıyaslandığı zaman bazı oyunlarda şu şekilde performans farkı ortaya koyabiliyor. Mesela hangi oyunlardan bahsediyorum? Örneğin League of Legends'da %34 daha hızlı, Counter-Strike'da %34 daha hızlı, PUBG'de %22 daha hızlı, Overwatch'da %21 daha hızlı, Dota 2'de %15 daha hızlı ve özellikle oyunlarla ilgili olarak, çünkü beklenti çok yüksekti, böyle bir gelişimin olması güzel. Zaten işlemciler piyasaya çıktığı zaman oyun performansını da kendi içerisinde ayrıca değerlendiriyor olur sevgili arkadaşlar. Biraz da chipsetten bahsedelim. AMD'nin bir iddiası vardı. 2020 yılına kadar Socket AM4 platformunu koruyacağını ve yeni çıkan işlemciler geriye dönük uyumluluk sergileyeceğinden bahsediyordu ve şu an 3. jenerasyondayız. Ryzen 1, Ryzen 2, Ryzen 1000, Ryzen 2000 ve Ryzen 3000 işlemci adresi ve son çıkan işlemciler de geriye dönük uyumluluk gösteriyor. Yine Socket AM4 platformunu kullanıyorlar. Evet, yeni bir chipset var, X570. Onu kullanacak anakartlar piyasaya çıkacak ama BIOS güncellemesi olduğu sürece eski nesil anakartlarda da bu işlemcileri kullanabileceğiz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bazı anakartların sahip olduğu BIOS depolama yongasının kapasitesi aynı anda Ryzen 1000, Ryzen 2000 ve Ryzen 3000 serisi işlemcilere destek verebilecek bir BIOS firmware'ine ev sahip yapabilecek boyutta değil. Bazıları evet, bazıları hayır. Dolayısıyla ilk etapta her anakartta biz eski nesil anakartlardan bahsediyorum tabii. X370 ve 470'ten bahsediyorum. Ryzen 3000 desteğini hemen görmeyebiliriz ya da Ryzen 3000 desteği gelse bile bu destek aynı firmware içerisinde Ryzen 1000 desteğinin çıkartılması anlamına da gelebilir. Bunu bekleyip göreceğiz ama AMD'nin socket uyumluluğu çerçevesinde kullanıcılara geriye dönük destekle sırt çevirmemiş olması gerçekten güzel. Elinizdeki mevcut anakartı yüksek performanslı yeni nesil bir AMD işlemciyle de çok büyük bir sıkıntı olmadığı sürece kullanacaksınız gibi görünüyor. Bu bence önemli detaylardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Buna ilk olarak X570 yonga setinde şöyle bir gelişme yaşandı. X370 ve 470'te AMD aslında chipset geliştirme çalışmalarını outsource etmişti. Yani dışarıya bırakmıştı. Dışarıya bırakırken tercih ettiği marka Asus'un bir iştiraki olan ASMedia şirketiydi ki bu şirket daha çok USB 3.0 kontrolcüleriyle tanınan bir şirket. X370 ve 470'te ASMedia işbirliği vardı ama X570 anladığım kadarıyla bana ulaşan bilgiler çerçevesinde AMD'nin büyük oranda içeride kendi imkanları ve mühendisleri geliştirdiği bir chipset ki AMD bunu yapabilir çünkü vakti zamanında ATI satın aldığında sadece GPU bölümünü devralmamış. Aynı zamanda ATI o dönemde AMD işlemciler için gerçekten başarılı chipsetler de geliştiriyordu. Oradaki bilgi birikim ve deneyim de yine konusunda uzman çalışanlarla birlikte AMD tarafına geçiş yapmıştım. Şimdi işte X570 daha fazla AMD imzası taşıyan bir chipset olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız şu detayı göreceksiniz. İlk etapta piyasaya çıkacak anakartların çok büyük bir kısmında, X570 anakartların çok önemli bir bölümünde chipseti soğutmak için aktif soğutma sistemi, yani fanlı bir soğutmanın kullanıldığını göreceğiz. Çünkü özellikle PCI Express 4.0 uyumluluğu, yani yüksek, ultra yüksek hızda çalışan hatların karşılığını verebilmek, o noktada bir darboğaz oluşmasının önüne geçebilmek adına bu chipsette enerji tüketimi seviyesi ...7 watt civarındaki X470'le kıyaslandığı zaman termal dizayn, ısıl tasarım gücü olarak ciddi bir artıştan bahsediyoruz. İşte bunun sistemlerde yük oluşturabilmemesi, strese seviyet vermemesi adına pek çok üretici fanlı soğutma yoluna girecek gibi görünüyor. Ama tabii bu noktada üreticiler PWM kontrolü fan ve soğutma sistemleri kullanacaklar. Bu ne anlama geliyor? Tercih edilen sensör sayesinde anakart belli bir yükün altına girmediği sürece chipseti soğutmak için gerekli olan fanlı soğutma sistemi fanı devreye sokmayacak. Belli bir yükten sonra fan devreye girecek. Çünkü fanların çapları küçük olduğu için yük altında en yüksek dönme hızı seviyesinde gürültü yaratabilir arkadaşlar. Bunun önüne geçebilmek adına PWM kontrol fanların kullanıldığını söylemem gerekiyor. Tüm bunların dışında şunları da eklemek isterim. X570 platformu çerçevesinde biz tercih edeceğimiz işlemciye bağlı olarak örneğin 40 tane PCI Express 4.0 hattını kullanabileceğiz. Yine 12'ye varan oranda yüksek hızlı USB konektörünü adresleyebileceğiz ve aynı zamanda yine 14 tane SATA 3 ya da SATA 6 gigabit bağlantılarını kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu tabi anakartın modeline göre, tercih edecek işlemciye göre değişebilir. Çünkü bir takım özelliklerin kullanılabilmesi işlemcinin kullanılabilir kıldığı PCI Express hat sayısıyla doğru orantılı. Ama X570 platformu genel olarak bu esnekliği bizlere sağlayabilecek. Evet, AMD'nin gelişimi tam gaz devam ediyor. Birinci nesil Ryzen işlemciler, ikinci nesil Ryzen işlemciler ve şimdi Ryzen 3000 ailesi hem fiyatlandırma olarak hem özellik olarak hem de performans vaadiyle gerçekten son derece iddialı ve güçlü görünüyorlar. Üstelik bu jenerasyonda sadece performans arttırmakta kalmamışlar. 65 watt TDP seviyesine sahip olan Ryzen modelleri bence geleceğin yıldız modelleri olabilir. Onlarla birlikte gerçekten yüksek performanslı medya bilgisayarlarının da önü açılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Beni özellikle evet Ryzen 9 3900X kas gücü anlamında AMD'nin de kendi iddiasına göre dünyanın en güçlü oyun işlemcisi, dünyanın ilk 12 çekirdekli oyun işlemcisi olarak AMD bu platformun altını çiziyor. Ryzen 9 3900X'ten bahsediyor. Ancak onun bu özel durumu dışında geriye kalan işlemciler arasında 65 wattlık modeller benim için gerçekten nefes kesici modeller oldu. 7 Temmuz'da yani 7. ayın 7'sinde piyasaya çıkmış olacak sevgili arkadaşlar. İşlemcilerle birlikte Asus, MSI, Gigabyte ve diğer markaların farklı X570 anakart modellerini de biz piyasada görmeye başlayacağız. Hatta işte Asus ve diğer üreticilerin üzerine çalışmakta olduğu kompakt boyutlu minyatür Ryzen 3000 serisi anakartlar da yine piyasaya çıkacak modeller arasında yer alacak. Sevgili arkadaşlar, AMD tarafında momentum gerçekten yüksek hızla devam ediyor. Ryzen 3000 serisi gerek performans, gerek teknoloji, gerek enerji tüketimi, gerekse de fiyatlandırması itibariyle AMD'nin masaüstü pazar payını daha fazla arttıracağının en güçlü göstergesi olarak yorumlanabilir. Çünkü evet, Intel tarafı 9900K'nın S versiyonu tanıttım. Tüm çekirdekler 5 GHz'de çalışabiliyor belki ama AMD'nin tüm ürün gamına bakıldığı zaman rekabetçiliğin her geçen gün daha çok arttığını, Ryzen'in 3000 serisinde de bir istisna olmadığını ve yeni işlemci ailesinin de her açıdan güçlenerek gelmiş olduğunu söylemem gerekiyor. Ben de gerçekten sizler kadar heyecanlıyım. Umarım bir an önce Ryzen 3000 serisi işlemciler gelir, kullanma, test etme şansı yakalarım. Umarım faydalı olmuştur, umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bir başka videoda görüşene kadar arzu ederseniz sosyal medyada, Twitter'da ve Instagram'da Erdi Özdağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip de alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, iyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere.
itopya.com Computex 2019'u sundu.